Ayrım 41. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 355. Son sabah kahvaltısında Sean Mark'ın önüne bir dosya koydu. Caldwell'la konuştum. Resimleri yapmak üzere kandırdım diye gülümsedi Mark dosyayı açarken. Senin 3000 sterlin paranın iyi yere harcanmasını istedim. Dosyada Afrika'nın Vahşi Hayvanlarını Koruma Derneği'nin kurulduğunu duyuran tam sayfalık gazete ilanının kupürü vardı. Sayfada yaban hayvanlarının harikulade çizgi resimleri göze çarpıyordu. Ayrıca derneğin amaçları sıralanıyor, üye ve destek arandığı bildiriliyordu. Avukatlarım tüzüğü hazırladı. Ülkenin her gazetesinde yayınlatacağız. Derneğin adresi Courtney Holding'in merkez binası. Kırtasiye işleri için tam gün çalışacak bir memur tuttum. Aylık bülten içinde bir genç gazeteci buldum. Kafası yeni fikirlerle dolu. Kendini iyice kaptırdı bu projeye. Şansımız tutarsa kamuoyunun büyük desteğini kazanacağız. Bu iş 3000 sterlinden fazlaya patlar. Mark kendi basit fikrinden nelerin doğduğuna sevinirken bir yandan da kaygılanıyordu. Elbette diye güldü Sean. 3000 sterlini tabii aşacak. Ha, aklıma geldi. Dirk Courtney'e yaptığı bağış için bir makbuz yolladım. Derneğe de ömür boyu üye olduğunu bildirdim. Bu şaka ayrılış anındaki garip havayı büyük ölçüde önledi. Sean'ın adamları eşyaları başlarının üzerinde taşıyarak ağaçların arasında gözden kayboldular. Kamyonun park edilmiş beklediği yere yöneldiler. En yakın yol Çalka kapısının 20 mil uzağından geçiyordu. Sean gitmekte isteksizdi, geride kaldı. Canım istemiyor gitmeyi diye kabullendi. İyi zaman geçirdik. Kendimi artık daha güçlü hissediyorum. Başıma ne atarlarsa karşılayacak kadar güçlü. Çevresine bakındı. Nehre, dağlara, doğaya bakışlarıyla veda etti. Burada bir sihir var diyerek başını salladı. Onu iyi koru oğlum. Elini uzattı. Mark'ın 20 kere dilinin ucuna gelen soruyu sorabilmesi için son fırsatta elinden kaçmak üzereydi. Sean hiç şans tanımıyordu. Bu kez öğrenmek zorundaydı Mark. Sean'ın kocaman kemikli elini kendi avucuna alıp sımsıkı tuttu. Sanki esir aldı. Storm'un nasıl olduğunu bana hiç söylemediniz efendim. Ne yapıyor? İyi mi? Resimleri nasıl gidiyor? Sean yine de yanıt vermekten kaçınmaya niyetli gibiydi. Öfkeyle kasıldı, elini çekmek ister gibi yaptı. Sonra öfkesi gözlerine yükselemeden söndü. Bir an o gözlerde derinliği ölçülmez üzüntü okundu. Eli Mark'ınkine bir pençe gibi sarıldı. Storm bir ay önce evlendi. Ama ben onu sen Leon Cobb'dan ayrıldığından beri görmedim dedi. Sonra Mark'ın elini bıraktı. Tek kelime daha söylemeden dönüp uzaklaştı. İlk olarak ağır adımlarla gidiyordu. Topal ayağı üzerinde sekerken ihtiyar bir adam hali vardı. Pek yorgun bir ihtiyar hem de. Mark onun peşinden koşmak istedi ama kendi kalbi de parça parçaydı. Bacakları onu taşıyacak durumda değildi. Olduğu yerde kaldı. Sean Courtney'in ağaçlar arasında topallayarak gözden kayboluşunu izledi. Natal takımının 2 numaralı oyuncusu atının nalları toprağa makineli ateşi gibi döverek koştu. Topu tam sağ dışına çıkacakken yakaladı. Eğerinin üzerinde eğildi, atın boynunun altından backhand vuruşuyla topu ta ileriye yolladı. Top havada güzel bir kavis çizdi. Kulüp binasının verandasındaki bahçe koltuklarında renkli şemsiyelerin altında bir alkış koptu. Sonra Derek Hunt'ın oyunu kontrol altında tutmakta olduğunu görüp daha da heyecanlandılar. Saladin'in üzerine binmişti. Çok iri hayvandı Saladin. Çirkin, çekiç gibi bir kafası vardı. Koca burun delikleri açıldıkça iç derisi bayrak gibi parlıyordu. Gözü devrilmiş, topu izlerken çılgın bir havası vardı. Ayakları araba beygirleri gibi iri iriydi. Yanında koşan Arjantin atını geçmek için o ayaklarını havaya kaldıra kaldıra koşuyordu. Derek onun üzerine sanki koltukta oturur gibi rahattı. Sopası elinde sarkaç gibi, miğferi kulaklarına kadar inek, çenesinin altından kayışla bağlıydı. Midesi pantolon kemerinin üstünden taşıyordu. Uzun kolları şempanzeler gibi kıllı kıllıydı. Çok çilli bir adamdı. Kaynar suyla haşlansa ancak bu kadar olurdu. Saladin'in nalları her vuruşunda toprakta tok bir ses çıkarmaktaydı. İki Arjantin atı onu engellemek için dört nala kalktılar. Üstlerinde yakışıklı esmer binicileri İspanyolca çığlıklar atıyorlardı. Derrick bıyığının altından sırıttı. Kendisine doğru alçalmakta olan topun kavisini izledi. Kulüp binasının basamaklarında durmakta olan bir üye, ''Tanrım'' diye söylendi, ''dünyanın en çirkin hayvanı.'' Elindeki içkiyi havaya kaldırıp Saladin'i selamladı. Yanındaki arkadaşı üstünde de dünyanın en çirkin şampiyonu diye onu destekledi. Bunlara bakan taş kesilse yeridir. Arjantin'in en güzel atı yaklaşırken çok garip bir şey oldu. Derrick Hunt eğerin üzerinde rahat rahat oturmasına devam ediyordu. Ne dizgini çektiğini kimse gördü ne de mahmuzunun atın karnına dokunduğunu. Saladin'in yerini değiştirmesine neyin yol açtığı anlaşılamadı. Arjantin kısrağı Saladin'in çarpmasıyla yerinden uçar gibi oldu. Binici fırlayıp tepe takla yere çakıldı. Ayakları yel değirmeni gibi savruldu. Sonra kırmızı topraklara düşüp toza bulandı. Dizleri üzerine doğruldu. Avazı çıktığı kadar itirazla haykırmaya koyuldu. Derrick hafifçe eğildi, yumuşacık okşar gibi hayvanın boynuna dokundu. Bir an sonra da top Saladin'in başının önüne doğru indi. Yere değince bir zıpladı, iki zıpladı, sonra uysal uysal tekrar vurulmak üzere yanaştı. Arjantin'in dört numarası zarif bir aslan gibi sağdan yaklaştı. Halkın tezahüratı alanı doldurdu. Adam İspanyolca bir küfür savurdu. Gözlerinden heyecan ateşleri fışkırıyordu. Derrick yavaşça sopasını sol eline aldı, topu ters tarafa sektirdi. Arjantinli'yi engelledi. O ters tarafa geçmek için gerildiği anda Derrick hızla vurdu. Topu adamın başı üzerinden aşırdı. ''Hah!'' diye bir ses çıktı ağzından. Fazla da bağırmadı. Saladin'i topuklarıyla hafif dürttü. Çirkin at boynunu gererek uzandı. Derrick de onu teşvik etti. Arjantinli'nin yanından geçerlerken adam gerçekten taş kesilmiş gibiydi. Onu geride bırakıp topa yetiştiler. Tıp tıp bir daha tıp, top kalenin direkleri arasından geçti. Derrick göbeğini hoplata hoplata gülerek bir bacağını Saladin'in boynu üzerinden aşırdı, yere kaydı. Hayvanı seyislere gitmesi için serbest bıraktı. ''Gelecek yarıda Satan'ı istiyorum'' diye bağırdı o boğuk sesiyle. Storm Courtney onun yaklaşmakta olduğunu gördü. Başına geleceği anladı. Yerinden kalkmak istedi ama hareketleri ağır ve sakardı. Karnındaki çocuk taş gibi yere mıhlıyordu onu. ''Derrick garibi kollamalı ha!'' diye bağırdı. Uzun kıllı koluyla Storm'u kucaklayıverdi. Yüzündeki terler buz gibi soğuktu. Storm'un yanağına da bulaştı. Derrick bira ve at kokuyordu. Storm'u açık ağzıyla öptü. Irene Loycharts'la dört kız daha vardı orada. Sırıtıp duran seyisler balkondaki öbür üyelerdi. Storm kusacağından korkup telaşlandı. Acı kusmuk boğazına doğru yükseldi. ''Derrick benim durumum'' diye fısıldadı umutsuzluk içinde. Ama o Storm'u tek koluna kıstırmış tutuyor. Öteki koluyla garsonun getirdiği birayı ağzına dikiyordu şişesiyle. Storm kurtulmaya çalıştı ama Derrick onu korkunç, kaygısız kuvvetiyle tuttu. Geğirdi, ağzından bol gaz çıkardığı duyuldu. ''Garibi kollamalı'' diye bağırdı yine. Herkes güldü. Saray soytarısını dinleyenler gibi. ''Ah şu şakacı Derrick, kendine özgü bir tip.'' Boş şişeyi elinden attı. ''Ben gelene kadar kendine iyi bak karıcığım'' diyerek güldü. Koca avucu Storm'un irileşmiş, şişmiş göğüslerinden birini avuçladı, acıtacak kadar sıktı. Storm küçük düşmenin ve duyduğu nefretin etkisiyle üşüdüğünü, titrediğini hissetti. Bir aylık aksama Storm için o kadar da olmadık bir olay değildi. Bu nedenle ikinci ayın günü gelinceye kadar pek kaygılanmamıştı. O sıra marka söyleyecekti ama ayrılmaları da tam o zamana rastladı. Storm hala işlerin kendiliğinden yoluna girmesini bekliyor gibiydi. Oysa haftalar geçti ve gerçeğin ne olduğu onun altın ve fil dişinden yapılmış kulesine bile ulaştı. Böyle şeyler başka kızların başına gelirdi. Aşağı sınıftan çalışan kızların, Storm Courtney olmazdı. Storm gibi genç hanımlar için daha başka kurallar vardı. Durum her türlü kuşkunun üzerinde kesinleşince ilk düşündüğü insan Mark Anders oldu. Korku boğazına sarılmıştı. Ona koşmak, kollarını onun boynuna dolamak istiyordu. Ama Courtney'lerin o inatçı, kontrolsüz gururu bir kez daha sindirdi içgüdülerini. O gelmeliydi kendisine. Storm kararlıydı. Mark ona onun şartlarını kabul ederek gelmeliydi. Kendi koyduğu kuralları değiştirmeyi göze alamıyordu. Ama bu halindeyken bile ne zaman Mark'ı düşünse hala göğsü sıkışıyor, dizleri titriyordu. Az ağlamamıştı geceleri yatağında. Özellikle Mark'tan ilk ayrıldığı zamanlar. Şimdi yine ağlıyordu. Onu daha da fazla özlüyordu. Vücudunda onun çocuğunu taşıdığı için. Ama o sapık, çarpık gururu yine de yakasını bırakmadı. Mark'a durumu bildirmesine bile izin vermedi. ''Bana meydan okuma Mark Anders'' diye uyarmıştı onu ve yapmıştı da dediğini. Nefret ediyordu Mark'tan. Bir yandan da seviyordu ama artık eğilemezdi. Bundan sonra ilk düşündüğü insan annesi oldu. Ruth'la ikisi birbirlerine her zaman çok yakın ola gelmişlerdi. Annesinin dürüstlüğüne, sevgisine ve zekasına güvenirdi ama yine kendini tutmak zorunda kaldı. Ruth'a söylediği anda babası da birkaç saat sonra durumu öğrenecek demekti. Ruth Courtney Sean'dan hiçbir şey saklamazdı. O da ondan saklamazdı. Babası karnında bir piç taşıdığını duyarsa neler olacağını düşünmezdi bile. Onun kendisine karşı duyduğu o engin sevgi, öfkesini ve vereceği cezayı daha da korkunçlaştırırdı. Mark'ın da bu yüzden mahvolacağını biliyordu. Babası çok güçlüydü. Görüşleri de tek yanlıydı. Bir şeyi bilmek istedi ve ne yapar eder öğrenirdi. Storm ne yapsa Mark'ın adını ondan saklayamazdı. Zorla söyletirdi babası. Mark Anders'ı onun da ne kadar sevdiğini biliyordu. Herkes biliyordu zaten. Ama o sevgi kendilerini kurtarmaya yetmeyecekti. Sean Courtney'in kızına karşı tutumunun demir kuralları vardı. Eski kafalıydı o konuda. Manevraya fırsat vermezdi. Mark Anders o demir kuralları çiğnemişti. Sean bu yüzden mahvederdi onu. Sevdiği halde. Bunu yaparken gerçi kendinden bir parçayı da mahvederdi. Kızını reddeder kovardı. Kendisi de yıkılacağı halde. Bunları düşününce babasının ve Mark Anders'ın iyiliği için annesinden de yardım istemeyeceğine karar verdi. Onun yerine kalkıp Irene Leuchers'a gitti. Irene Storm'un çekingen açıklamalarını giderek artan bir sevinç ve heyecanla dinledi. ''Ah benim saçma kızım, hiç tedbir almadın mı?'' Storm başını iki yana salladı. Irene'in tedbir dediği zaman ne demek istediğinden pek emin değildi. Tek bildiği kendisinin öyle bir şey almadığıydı. ''Kimdi hayatım?'' diye geldi yeni soru. Storm başını iki yana salladı. Bu kez iyice kararlıydı. ''Hay Allah!'' Irene gözlerini yuvalarında çevirdi. ''O kadar çok mu baba adayı var? Amma yamanmışsın Storm tatlım.'' ''Peki insan, yani bir şey yapamaz mı?'' diye sordu Storm acınası bir sesle. ''Kürtaj mı yani hayatım?'' Irene pek gaddar davranıyordu. Storm başını evet anlamında sallayınca yüzünde sinsi, intikamcı bir gülümseme belirdi. Doktor uzun boylu, solgun bir adamdı. Saçları kırlaşmıştı, sırtı kamburdu. Gıcırtılı bir sesi saydam dinilecek kadar beyaz elleri vardı. Storm o ellerin mavi damarlarını ve altındaki kemikleri görebiliyordu. Muayene olurken o elleri düşünmemeye çalıştı. Daha sonra doktor muslukta saydam ellerini yıkarken Storm ilk olarak utandığını hissetti. Bu temizlenme işlemi ona kişisel bir hareket gibi geldi. Doktor soruyordu. ''Herhalde pek çok bedensel faaliyetiniz var. Ata binmek, tenis oynamak gibi değil mi?'' Storm başını sallayınca adam ayıplıyormuş gibi dilini birkaç kez damağında şaklattı. ''Kadın vücudu bu kadar faal olmak için yaratılmamıştır.'' dedi. ''Çok dar kalçalısınız. Kas yapınız ise çok gelişmiş. Ayrıca en azından 10 haftalık hamilesiniz.'' Sonunda ellerini yıkamayı bitirdi, havı dökülmüş ama olağanüstü temiz bir havluya kuruladı. ''Bana yardım eder misiniz?'' diye sordu Storm kaygıyla. Adam solgun başını iki yana salladı. ''Eğer daha erken gelmiş olsaydınız.'' dedi. Sonra saydam elleri de iki yana açıldı. Adam bu çaresizlik hareketinden sonra sesini kesti. Irene'le Storm oturup bir isim listesi çıkardılar. Listedeki erkeklerin en az iki ortak yanı vardı. Storm'a aşıktılar ya da aşık olduklarını iddia ediyorlardı ve paraları boldu. Altı isim vardı listede. Storm içlerinden ikisine kart postalamış, belirginlikten uzak yanıtlar almıştı. Nazik, iyi dilekler. Ama kartlarda buluşma isteği yoktu. Listenin üçüncü ismiyle Umgeni kulübünde bir randevu ayarlamayı başardı. Storm hala tenis papuçlarını giyebiliyordu. Hamilelik tenine yepyeni bir güzellik vermişti. Göğüsleri eskisinden daha dolgundu. Adamla tatlı tatlı sohbet etmiş, flört etmişti, kendinden emindi. Daha önce hiç vermediği kadar cesaret verdi adama. Onun gözlerindeki sinsi zafer pırıltısını fark etmemişti. Sonunda adam masanın üstünden ona doğru eğildi, alçak sesle sordu. ''Tenis oynaman doğru mu bu durumunda?'' Storm Cadillac'ına doğru yürürken kendini ayakta tutmayı zor başardı. Arabasını kulübün bahçe kapısından dışarıya sürerken ağlıyordu. Okyanusa bakan tepelerden birinde bir süre park etmek zorunda kaldı. Küçük düşmenin ilk etkisi geçtikten sonra daha net düşünebilirdi. Irene Leuchers'tı bunun suçlusu elbette. Bunu şimdiye dek anlamadığı için çok budalalık etmişti. Artık herkes biliyor olmalıydı. Irene sağlamıştı bunu. Benliğini bir yalnızlık ve çaresizlik duygusu sardı. Derek Hunt'ın adı listede yoktu. Zengin olmadığı için değil, Storm'a ilgi göstermediği için de değil. Derek Hunt her güzel kıza ilgi gösterirdi. İki tanesiyle evlenmişti bile ama ikisi de boşamışlardı onu. Birlikte toplam 7 çocuk doğurduktan sonra. Derek Hunt'ın ünü de serveti kadar büyük ve kirliydi. ''Bak kızım'' dedi Storm'a mantıklı mantıklı. ''Senin de sorunun var benim de. Seni istiyorum, her zaman istedim. Geceleri özleminden uyuyamıyorum.'' Viskisini yudumladı. ''Senin de bana ihtiyacın var. Adın çıktı kızım. Herkesin haberi var. Toplumun suçlaması falan filan, tüm o fasaryalar geçerli korkarım. Senin kaybın benim kazancım oluyor. Ben toplumun tavrını falan hiçbir zaman ciddiye almış biri değilim. 7 piçim zaten var. Bir tane daha olsa fark etmez. Ne dersin? Garibi kollayalım ha?'' Arabayla Swaziland'a gitmişler, Derek orada özel izin çıkarttırmış, Storm'un yaşı konusunda yalan beyanda bulunmuştu. Nikahlarında Storm'un tanıdığı hiç kimse yoktu. Derek'in 5 arkadaşı nikaha gelmişti o kadar. Storm ne babasına haber vermişti, ne annesine, ne de Mark Anders'a. Kocasının eve gelmekte olduğunu duydu. Le Mans büyük ödülünü kazanmış gibi arabasını bahçe yolundan gürüldete gürültete geliyordu. Sonra frenlerin gıcırtısı duyuldu, kapılar top patlar gibi kapandı. İnsanlar birbirine seslenip takıldı, sonra bir sarhoş şarkısına başladılar. Derek'in sesi hepsinden yüksek çıkıyordu. ''Canınıza okudum, sizi sağdan sildim. Şimdi de içkide geçeceğim, sersem edeceğim hepinizi. Bu taraftan Arjantin.'' Ön merdivenlerden çıkarlarken yeri göğü inletiyorlardı. Storm sırt üstü yatmış tavandaki melek resimlerini seyrediyordu. Kaçmak geliyordu içinden. Bir an önce yerinden fırlamak, kaçıp oradan uzaklaşmak. Ama kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Evlendiğinden bu yana annesiyle 3 kez konuşmuştu. Üçü de çok acı olmuştu her ikisi için de. ''Keşke bize söyleseydin, baban anlayış gösterirdi, affederdi.'' ''Ah tatlım, senin düğünün için ne planları vardı bir bilsen. Senin de öyle gurur duyuyordu ki. Sonra düğününe gelememek, davet bile edilmemek.'' ''Lütfen ona zaman tanı Storm. Senin için elimden geleni yapıyorum. İnan bana canım kızım. Galiba Derek Hunt'tan başka kim olsa durum daha kolay olurdu. Baban onun hakkında ne düşünür bilirsin.'' Kaçabileceği yer yoktu. Sessizce yattı, ürkerek. Çizme sesleri iç merdivenleri çıkıp odanın kapısı açılıncaya kadar. Kılığını değiştirmemişti, ayağında hala polo çizmeleri vardı. Pantolonunun gerisi eyerden parlamıştı. Ağı neredeyse dizlerine düşecekti. Kirlenmiş bebek bezi gibi. ''Uyansana kızım, her kocanın görevini yapma saati geldi.'' Üstünden çıkardıkları fırlattığı yerde kalıyordu. Kocaman göbeği balık gibi bembeyazdı. Üzerinde kıvırcık tüyler vardı. Koca omuzları eski yara izleri taşıyordu. Çok da ateşliydi fiziksel açıdan. ''Garibi kollayalım ha'' dedi kaba bir sesle, sonra yatağa girdi. Storm'un gözü önünde Mark Anderson o ince zarif vücudu belirdi. Genç kasların o temiz görünüşü. İçi burkularak göğsüne yasladığı o güzel başı, ağzın o zarif çizgisini, o dingin şair gözlerini hatırladı. Yatak Derek'in koca ağırlığıyla çökerken o yaklaşan acının korkusuyla bağırmak istedi. Derek Hunt kahvaltıda biraz içki içmekten hoşlanırdı. Şampanya, zengin kahvaltılara bayılırdı. Bu sabah omlet, sote böbrek, mantar ve bonfile yiyordu. Hepsi de aynı tabağın içindeydi. Gözlerinin kenarları dün geceki alemden kızarıktı. Yüzü de kıpkırmızı görünüyordu. Ama yine de neşeli, dostça davranışlıydı. Kendi esprilerine kahkahalar atıyor, masanın üzerinden uzanıp Storm'un kolunu dürtüyor, sözlerini böyle vurgulamaya çalışıyordu. Storm onun şampanyayı sonuna kadar dikmesini bekledi, sonra alçak sesle konuştu. ''Derek, ben boşanmak istiyorum.'' Sırıtma ifadesi Derek'in yüzünden silinmedi, bardağına baktı. ''Bu şampanya buharlaşıp uçuyor galiba, ya da lanet olası bardağın dibi delik.'' diye güldü neşeli. ''Anladın mı? Delik dibi. İyi espri ha.'' ''Ne dediğimi duydun mu? Cevap vermeyecek misin?'' ''Yanıta gerek yok kızım. Pazarlık pazarlıktır. Piçine bir soyadı buldun. Benim payımsa hala gelmedi.''
''Onu defalarca aldın.'' dedi Storm alçak sesle. ''Artık beni bırakmayacak mısın?''
''Ola tanrım.'' Derek bardağın kenarından ona baktığında gözlerinde gerçek bir şaşkınlık okundu. ''Sen beni gerçekten sekse meraklı sanmış olamazsın değil mi? Onu her yerde bulurum. Hepsi de karanlıkta birbirinin eşidir.'' Bu kez içtenlikle güldü. ''Hay Allah! Gerçekten o zambak memelerinin hasretini çektiğimi mi sandın?''
''Neden?'' diye sordu Storm.
10 milyon geçerli neden kızım?'' Ağzına bir çatal dolusu omlet attı. Araya böbrek lokmaları da karışmıştı. ''Her biri de General Short Courtney'in banka hesabında.''
Storm ona baka kaldı. ''Babamın parası mı?''
''İlk defa doğru yanıt.'' diye sırıttı Derek. ''Sınıf birincisi oldun.''
Ama... Storm iki elini açıp havada sallıyor, anlayamadığını belirtiyordu. ''Ama neden? Sen kendin de çok zenginsin.''
''Eskiden kızım, geçmiş zamanı.'' Yine zevkle güldü. ''İki sevecen karım, iki anlayışsız boşanma yargıcı, 7 arsız piç, 40 polo atı, koca avuçlu dostlar, yoluma çıkmaması gereken engeller, içinde elmas olmayan bir maden, yıkılan bir han, patlayan bir baraj, hastalanan bir sığır sürüsü, küçük yazıları okuyamayan miyop avukatlar. İşte para dediğim böyle böyle yok olur.''
''İnanamıyorum.''
Storm şaşırıp kalmıştı. ''Bu konuda asla şaka yapmam.'' diye sırıttı Derek. ''Para konusunda şaka olmaz. Bu benim hayat ilkelerimden biridir. Belki tek ilkemdir.'' Storm'un sırtını tıpışladı. ''Tek ilkem, anladın mı? Kuruşum yok, iflastayım inan. Baban son çare kızım. Korkarım onunla konuşmak zorunda kalacaksın. Son çare, tamam mı? Garibi kollayalım. Anlarsın ya.''
41. ayrımın sonu. Sayfa 364.